96. ayırım. Latin harflerinin alınışını Atatürk'ün de bu görüşte olması sağlamıştır. Çünkü bu büyük ölçüde önderlik gücü, etkileyici ünü olan örnek bir kişi olmakla çözümlenebilecek bir sorun değildi. Atatürk yalnız Latin harflerinin alınması düşününü desteklemekle kalmadı, onun en ateşli yanlılarının 10 yıl kadarlık bir deneme ve geçiş dönemi gerektiği yolu görüşlerinden daha ileriye giderek başına geçtiği uygulama çalışmaları tamamlandıktan sonra 9 Ağustos 1928'de açtığı kampanyayı 3 Kasım 1928'de bir kanunla sonuçlandırdı. Aynı yılın 1 Aralık tarihinden sonra Latin yazısının Türkçe'ye uygulanmış biçimi resmi Türk yazısı oldu. Bu Atatürk'ün devrimcilik önderliğinin ulaştığı belki en yüksek doruk olmuştur. Bu devrim aynı zamanda yorumladığımız anlamdaki cumhuriyetçi devrimlerin tarih ve dil sorunlarındaki aşamasının kapılarını da açmıştır. Kitabımızın kapsadığı aşamalarda gittikçe artan bir ölçüde dil ile anlam sorunlarının din, siyasa ve kültür yanlarının çağdaşlaşma sürecindeki görüşleriyle boyuna karşılaştık. Dil yetersizliklerinin, kavram, anlam karışıklıklarının özellikle siyasal ve yasal gelişmelerde ne denli yanılmalara yol açtığını birçok örnekleriyle gördük. Cumhuriyetçi devrimcilik çağının doruğuna, modern bir ulus olarak çağdaş uygarlığın içinde kendi geçmişini ve gelecekteki yerini anlama çabalarında varmıştır. Ulusal bir toplumsal bilinçlenmede dilin, dinden daha büyük ölçüde önemi olduğu gittikçe belirmektedir. Din, toplumu eski düzeyindeki bütünlüğüyle tutan bir güçtür. Fakat dil, toplumun değişen koşullara bilinçli olarak uyumasını sağlamak için şart olan anlaşma olanaklarını sağlayacak bir güçtür. Bu, hem kendi içinde hem çağdaş dış dünya ile anlaşma yollarının açılmasını gerektirir. Bu özellikle Türk toplumu gibi din, dil ve tarih açısından Batı uygarlığının tarihine katkılarda bulunan ulusların hiçbiriyle bir türde olmayan bir toplum için son derece önemlidir. Atatürk devrimciliğinin belki eşsiz olan önderliği hem din hem dil alanındaki çağ koşullarını anlamda kapsayacak güçte bir ortamın gelmesi olanaklarını hazırlamasındadır. Bu doruğun ötesine bugün bile henüz tüm geçilmiş değildir. Çünkü din, dil, anlam ve tarih sorunları son yüzyıllar içinde belki başka hiçbir ulusun karşılaşmadığı zorluklarla derinlikte ve kapsamda olan sorunlardır. Çağdaş uygarlığının getirici olan uluslar bile ulus olarak varlıklarıyla çağın dünyası arasındaki ilişkilerin anlamlarını sık sık gözden geçirmek zorunda kalıyorlar. Dil, anlam, tarih sorunları sadece kişilerin gündelik yaşamdaki davranışları ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen yasama kuralları koyma yoluyla çözümlenecek sorunlar olmadığı için bu alanda aramalar, denemeler, atılımlar ancak başladıkları zamanki canlılıklarla ve bilinçlerle yürürlürse geçip geçici, tutarsız, derme çatma ya da göz boyamada kullanılan basma kalıp gösteriş işleri olmaktan çıkabilir. Din, devlet, dil, yazı ve tarih alanlarında Atatürk'ün önderlik gücünün etkisiyle gerçekleştirilebilen en ileri düşünüşle geçinen meşrutiyet dönemi harsçılarının hars buhranı, kültür bunalımı olarak nitelendirdikleri atılımlar, gerçekte uygarlık değişimi için gerekli olan düşün ve görüş özgürlüklerinin kapılarının açıldığını gösterir. Atatürk'ün önderliği altındaki devrimci değişiklerle yüzyıllık devlet ve din geleneklerinin yarattığı sorunlar çözümlenirken, aynı değişmeler o zamana kadar ulusal benliğin ayrılmaz ve değiştirilemez parçaları sanılan alanlarda da genişletildikçe, Atatürk öncesi ulusçuluğun önderlerinin hep bir ağızdan bir kültür bunalımı içine düşüldüğünü ileri süren yazıları, bu değişmelerin, bu bunalım psikozu değil, bir toplumsal özgürlük atılımları çağı açtığını, yepyeni bir ulus toplumu anlayışı getirdiğini kavrayamamışlardı. Cumhuriyeti tamamlayan ulusçuluk ilkesi, bütün uygar dünyada 19. yüzyıl ulusçuluğunun yerine yeni bir ulusallık anlayışının gelişmesinde öncülük etmiş bir görüştür. Bunu kavradığımız zaman düşün ve vicdan özgürlüğüne aykırı her çabanın gericilik olarak Cumhuriyet devrim ilkelerine karşı eylemler olarak nitelendirilmesinin nedenlerini anlamış oluruz. Bu gibi eğilimler kişisel ayrılmalar ya da yanılmalar olarak kaldıkça Cumhuriyet devrimlerinin ilkeleri yaşıyor demektir. Fakat bu çeşit eğilimler topluma yukarıdan politik güçler ve çıkarlarla aşılanan, zorlanan, geliştirilen tutumlar olma boyutuna varınca o toplum çağdaş uygarlık dünyasında yok olma tehlikesiyle karşılaşmış demektir. Bugün Cumhuriyet devrimlerini koruma davası bu yeni ilkeler ve anlamlar sonuçlanışının bütünlüğünü şaşılacak bir tutarlılık gösteren iç mantık kuruluşuna koruma davasıdır. Ekonomik ve toplumsal olgular düzlemindeki çağdaşlaşma süreci başka yerlerde de görüldüğü gibi bizim inceleme konusu yaptığımız görüş, dil, değer ve düşün düzlemlerindeki çağdaşlaşma sürecinin gerisinde kalır. Bu süreç tek bir kuşak toplumunun işi olmamıştır. Toplumların bilinçliğinin sürekli olarak anlam düzeyinde yaşatılması da sağlanmadıkça toplumlar maddi yaşam düzeyindeki tutum ve ilişkilerinde tutarlılık sağlayamazlar. O zaman ilkelerde olgular arasında bir ulusu gülünçleştirecek ya da trajikleştirecek boşluklar, tutarsızlıklar, çatışıklıklar başlar ve gelişir. Eski dönemlerde toplumlar tutarlılığı gelenek dediğimiz bütün tarihsel olguyla sağlarlardı. Çağımızın toplumları bu gelenek gücünden artık yoksullaşmıştır. Çağdaş insan, geçmiş çağların insanı gibi gelenek gücünün rahatlığı, kendine özgü uysallığı içinde yaşayamıyor. Onun yerine özgürlüklerin atılımlarının sürekli savaşları içinde yaşamak zorundadır. Bu yüzden gerideki aşamaların herhangi birine dönük bir eğilim, Cumhuriyet devrimlerine aykırı düşer. Örneğin, din sorununu Cumhuriyet'in dünya çapında örnek sayılacak türdeki çözümünün üstünden 50 yıl geçtikten sonra gene böyle bir sorun üzerinde uğraşılması, bu kitabın kapsadığı aşamaları izleyenlerin göreceği gibi akla gelebilecek anlamların en kötüsüdür. Bu gerici gidişlere karşı korunmanın güncellerinden biri, tarihle bilinçli ve objektif bir bağ kurulmasıdır. Atatürk'ün bu yolu açmış olması tesadüf değildir. Bugün onu politikacılık aracı yapma yoluna gitmeyen yüzlerce bilgin toprak altında ya da arşiv dosyalarında yatan belgeler üzerindeki sessiz çalışmalarıyla bu yolu yürütmektedir. Bu çalışmaların meyveleri bir gün toplanacaktır. Sözünü ettiğimiz güvencenin ikincisi, ileriye dönük özgürlük mirasının titizlikle korunmasını sağlamaktır. Atatürk, açtığı çağın getireceği sayısız siyasal, ekonomik, toplumsal sorunları çözmüş olmak iddiasına kalkışmamıştır. O, geleceğin kuşaklarına çağdaş dünya çerçevesi içinde geleceğin bütün özgürlük kapılarını açan bir miras bırakıp gitmiştir. Bu mirasın geçen 50 yıllık süre içinde ne ölçülere kadar etkili olduğunu, etkilerinin toplumun yapısında, kişilerin yaşamında ve yaşantısında ne gibi sorunlar yarattığını, bunlardan ayrılmaların ya da bunlara aykırı tutumların hangi yanlarda, hangi koşullar altında çıktığını ayrıca incelemek gerekir. Bunu 50. yıl dönümünde yapanların çıkaracağını umarız. Umudumuz gerçekleşmese bile 2. 50. yıl dönümünün kutlanışında yapanlar çıkacaktır. 50 yıl öncesine 1928'e değin Cumhuriyet devrimine gelişi tartışmayı din devlet kompleksi etrafında yoğunlaştırarak izleyişimizin bize öğrettikleri bugünün koşulları altında umarız ki yarın için özel bir anlam taşıyacaktır. Kitabın seslendirilmesi bitti.